أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين. السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى. 21. sözün 2. makamı vesvese ve kurtuluş yolları. 5. vecih. Mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri tefekkürü küfür zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. Müthiş bir ders. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah, kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki, tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi, tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve izan değiller öyle de, şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Her bir cümle hüküm cümlesi bunlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt eder. Hem bir tarafane muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam ede ede ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam imkanı zati ile imkanı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani bir şey zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehüm eder. Halbuki İlmi kelamın kaidelerindendir ki imkanı zati ise yakini ilmiye münafi değil ve zarureti zihniyeye zıddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zati ile muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimali imkani ve o imkanı zati bize şek vermez, şüphe vermez. Bir şüphe getirmez, yakinimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki, bugün grup etmesin veya yarın tulu etmesin. Yarın güneş çıkmasın mümkündür zatında. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez. Şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakiki imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkanı zati cihetinde gelen vehimler yakini imaniye zarar vermez. Hem la ibrata lil ihtimalil gayril neşii an delil. Yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Olan kaide-i meşhure, hem usulü din hem usulü fıkhın kaide-i mukarreresindendir. Maşallah. Bir duayla başlayalım arzu ederseniz. Cenab-ı Hak okuduğumuz bu dersin hakikatını anlamayı ruhumuzda nakşetmeyi nasip eylesin. Hayatımızda göstermeyi ve yaşamayı nasip eylesin. Amin. Çok müthiş hakikatler var. Belki çok hastalıklarımıza deva bulacağımız güzel iksirli dersler var. Çok mükemmel şer'i kaideler var. Akli, mantıki deliller var. Ve çok mükemmel bir gergef gibi hem şeriat, hem akıl, hem hikmet beraber burada işlenmiş. Beşinci vecih. Mesail-i imaniyede, imani konularda, meselelerde, şüphe suretinde gelen vesvesedir. Şimdiye kadar bizim konuştuğumuz vesvese cihetleri ibadete taalluk eden ya da içimizden gelen bazı pis sözler, bazı hayali pis manzaraların vesveseyle olan irtibatını konuştuk. Fakat burada eyvah benim imanım söndü, benim imanım gitti, ben dinsiz oldum, ben imansız oldum diye dedirten bazı muhakemeli meseleleri konuşacağız. Bir insanın hayaliyle bir şeyi tahayyül etmesi ya da tasavvur etmesi ya da tefekkür etmesi, bunlar zararlı mıdır, değil midir? Bazen şeytan bunların zararlı olduğunu bize yutturmaya çalışıyor. Oysa bir şeyi hayal etmek, bir şeyi tasavvur etmek, bir şeyi tefekkür etmek, bir şeyi analiz etmek, bir şeyi derinlemesine incelemek insana imani noktada bir zarar iras etmez, bir zarar getirmez. Burada bugün bunu konuşacağız. İmani konular altıdır malumunuz. Allah'a iman başta olmak üzere altı iman ciheti var. Bunlarla alakalı devamlı hayalimize, suret tasavvurumuza, tefekkürümüze meseleler geliyor. Bunları analiz edebiliyoruz. Bazen tarafsız bir gözle imanı sorgulayabiliyoruz. İmani konuları analiz edebiliyoruz. Bugün meselelerde hemen bize bir vesvese arız olabiliyor. Acaba ben imansız mı oldum diye. Bu meseleyi bugün inşallah burada müzakere edeceğiz, konuşacağız ve inşallah beraber halletmeye çalışacağız. Mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Biçare vesveseli adam, çaresiz vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Bediüzzaman Hazretleri Lemaat adlı eserinde, sözlerin arkasında Lemaat isimli bir eser var. Orada bir bahis açmış. Dimağ'da meratibi ilim muhtelifedir mültebise. Yani dima dediğimiz bizim anlama ve kavrama özelliğimizde, o sıfatımızda birkaç mesele var ki, birkaç aşama var ki, mertebe var ki, bunlar birbirinden farklı olduğu halde aynı zannediliyor. Diyor ki evvela tahayyül gelir. Sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakul. Sonra tasdik ediyor. Sonra izan oluyor. Sonra gelir iltizam. Sonra itikad gelir. Mertebeler bakın. Önce tahayyül, hayal ediyorsun. Tahayyül hükmü nedir? Safsatadır diyor. Hiçbir şekilde seni mesul etmez ve sana bir şey getirmez. Daha önce konuşmuştuk bunları. Bir insanın hayalinde kendisine boğazda ya da mükemmel bir yerde ya da sevdiği bir yerde hayalen bir ev kurması, ev sahibi olması anlamına gelmez. Tahayyülde ne var? Safsata hasıl oluyor. Tasavvurda ise neticesiz bir düşünce var. Bir insan kendisine bir şey tasavvur ediyor. Yani ben şu anda filan yerdeyim, şöyleyim, böyleyim. Hayalin biraz daha ileri mertebesi ama orada da yine elde ettiğiniz bir şey yoktur. Sonra gelir taakul. Yani aklen bir meseleyi analiz ediyorsunuz. Olur mu, olmaz mı, yapayım mı, yapmayayım mı? Olumlu ve olumsuz delilleri getiriyorsunuz. Meseleyi ne yapıyorsunuz? Tarafsız bir şekilde analiz ediyorsunuz. Taakulde de ne var? Tarafsız bir düşünce olduğu için yine hasıl olan bir şey yoktur. Sonra tasdik geliyor. Menfi olsun, müspet olsun. Olumlu olsun, olumsuz olsun. Bir şeyi tasdik ettiniz mi? İşte o hükümdür. Buna biz tasdiki akli diyoruz. İmanda da küfürde de. Bir insan küfrü hayal etmesi, tasavvur etmesi, taakul etmesi ya da imanı tahayyül etmesi, tasavvur etmesi, taakul etmesi insanı mümin etmez ya da kafir etmez. Ne zaman ki küfrü tasdiki akliyle tasdik etti, işte o hükümdür. Ne zaman ki imanı ya da imanın bir konusunu, bir şubesini tasdik etti, aklen bir neticeye vardı ve tasdik etti, evet bu budur dedi, işte o hükümdür. Bunun neticesinde de izan dediğimiz akıl ve kalp ittifakıyla bir meselenin kavranması, anlaşılması. Bu tasdikin daha ileri bir seviyedeki bir durumu ki işte imtisale sevk eden ve insanı fiile teşvik eden, fiili yapmasına bir cihetle mecbur eden mertebe odur. İz'an-ı kalbi. Tasdik aklidir, iz'an kalbidir. Tasdik aklidir, iz'an ise kalbidir. Onun neticesinde iltizam gelir, onun neticesinde itikad gelir. Bir insan aklen içkinin kötü olduğunu anlayabilir. Ama içkinin kötü olduğunu aklen anlaması o adamı içkiden uzaklaştırmaz. Bir insan aklen namaz kılmanın nasıl olduğunu, nasıl namaz kılınacağını bilebilir, ilmen bilebilir. Ama tam tasdik yoksa ve bu tasdik izana dönüşmemişse o bilgi onun alnını secdeye götürmez. Bunları mukaddime evinden söylemek icap ediyor. Dolayısıyla tekrar konumuza dönüyoruz. Biçare vesveseli adam bazen tahayyülü bir şey hayal etmeyi taakkul ile iltibas eder. Aklım da karıştı, iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak şekilde bir mertebe diye zanneder. Yani hayale gelen bir şüpheyi hayalde konuştuğu ya da hayalde tasavvur ettiği ya da hayal ettiği, tahayyül ettiği bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip İtikadına halel gelmiş zanneder. İtikadına zarar gelmiş zanneder. Oysa bir insan küfrü hayal edebilir. Küfür nasıl bir şey? Bazı alimler de yapmışlar. Nasıl bir şey? Ehli küfür nasıl bir halet-i ruhiye içinde bunu hayal etmiş, tasavvur etmiş, taakkul etmiş ve bunu analiz etmiş. Hem de derinlemesine. Bu alimin yaptığı bu analiz ya da tahayyül ya da tasavvur onu zinhar imandan çıkarmaz, küfür dairesine sokmaz. Hem bazen tevehhüm ettiği bir şüpheyi vehmen kabul ettiği ya da kabulmüş gibi gördüğü bir şüpheyi imana zarar veren bir şek, bir şüphe zanneder. Oysa tevehhüm insan ne yapmaz? O tevehhüm ettiği şeyi gerçekleştirmez. İsmi üstünde tevehhüm, vehim. Ben şu anda farz ediyorum ki, şu anda ben vehmediyorum ki şu binanın arkasında cesim bir arslan var. Cesim bir arslan olur mu? Hayır. Farz-ı muha diyoruz ya, işte o. Bir insanın bazen bir şeyi tevehhüm etmesi imana zarar veren bir şek anlamında zannedebiliriz. Öyle midir? Biz belki bunun muhakemesini yapmayabiliriz ama Bediüzzaman bir pedagogtur. Ve aynı anda İslami hükümleri mükemmel manada bilen, okuyan ve okutan bir din alimidir. İkisini birleştirince bize kesin bir sonuç veriyor. Kesinlikle tahayyül ettiğiniz, kesinlikle tevehhüm ettiğiniz, kesinlikle tasavvur ettiğiniz bir şey hem aklın tasdikinden hem kalbin izanından farklıdır. İmanınıza zarar vermez. Elhamdülillah. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, tasavvur ediyor bir şüpheyi, tasdiki akliye girmiş bir şüphe zanneder. Aynı konular ama az evvel sıraladığım tahayyül, tasavvur, taakkul, tevehhüm dediğimiz o mertebelerin her birisini üstadımız burada işliyor. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü, küfrün bir işini, bir fiilini, bir vaziyetini, bir durumunu bazen tefekkür etmesini küfür zannediyor insan. Öyle midir? Hayır. Yani dalaletin sebeplerini anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. Mesela mutezileler acaba hangi fikirlerden dolayı dalalete girmişler? Mesela mutezileler şundan şundan dolayı. Bir bakalım onların da acaba bir hakikat yolu, bir hakikat danesi var mı diye onların da mesleklerini oturup analiz etmek, tetkik etmek, düşünmek, tefekkür etmek, taakkul etmek, onlara iltizam etmedikçe, evet onların söylediği şey doğrudur demedikçe, tasdik-i akli, kalben izan etmedikçe, evet onların dediği hakikaten doğruymuş, ehl-i sünnet burada yanılmıştır demedikçe, onları ayrıntılı bir şekilde ilmi manada tefekkür etmesi, tevehhüm etmesi, tasavvur etmesi, tahayyül etmesi kesinlikle bize zarar vermez. İstediğin kadar ilmi araştırma yap, incele. Ehli küfrün, mesela ateistler hangi felsefeden acaba Allah'ı, ondan sonra ahireti, imani konuları inkar ediyorlar? Mesela Kur'an'ı inkar eden birisi acaba neyden inkar ediyor? Ya da Kur'an'ın bir ayetini inkar eden, kabul etmeyen birisi acaba hangi sebebe dayanarak ayeti inkar ediyor? Bir insan oturup bunları düşünmesinde, tefekkür etmesinde, onlara evet sizin dediğiniz doğrudur, hakikaten ben de şimdiye kadar yanılmışım, İslam alimleri yanılmıştır demedikçe, bunların bu fikirlerini tefekkür etmek, tevehhüm etmek, tasavvur etmek hiçbir şekilde bize zarar getirmez. Peki şeytan ne diyor? Şeytan diyor ki sen o sahaya girdin mi? Evet. Sen o sahaya girdiğin için senin ayağın kaymıştır, sen perişan olmuşsun diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir insanın kalbinden geçen bir vesveseyi fiile dökmedikçe, söze dökmedikçe ondan mesul olmaz. Velev ki bir insan bir fiil işler, günah işler, hatta küfür işler, tövbe etse makbuldür. Şimdi fiil işliyor, söz söylüyor, hakikaten de küfre giriyor. Ya Rabbi ben yanlış yaptım, hata ettim deyip geri dönmesi mümkün mü? Mümkün. Bu adamın kalbinden bir vesvese geçmişse ya da bir şeyi tahayyül etmişse, tasavvur etmişse bu nasıl onu imansız eder? Arkadaşlar, hadis-i şeriflerin her birisi bizim için bir kutup yıldızı gibi bize yön gösterir. Ya pusula gibidir. Ayetlerin her birisi bir pusula gibidir, bize yol gösterir. Hani ashabım gökyüzündeki yıldızlar gibidir diyor ya, ashabi kennücum diyor. Her bir ayet de, her bir ilahi ayet de kennücumdur. Yani yıldızlar gibi bize yol gösteriyor. Her bir sünnet-i Resulullah da kendi alanında kennücumdur, bize yol gösteriyor. Ya. Bu hadis-i şerifi biz nereye koyacağız o zaman? Bir insanın kalbinden geçen bir vesveseyi fiile dökmedikçe, söze dökmedikçe onu mesul etmez, ondan mafudur. Yani affedilmiştir. Ya. Elhamdülillah. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek zannediyor. Acaba ben böyle mi oldum diye bunlardan ürkerek, eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş, zarar gelmiş der. Özellikle hassas insanlarda bu çok var. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz'i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer, ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki arkadaşlar. Şimdi biraz mesele isterseniz biraz daha açalım. Bazen olur içimize gelir. Acaba Allah şu kainatı nasıl idare ediyor? Hakikaten yalnız, tek, vahid, ehad olan Allah bütün bu kainatı yardımcıya ihtiyaç hissetmeden, ortağa ihtiyaç hissetmeden nasıl idare ediyor diye düşünmemiz bizi küfre sokar mı? Ayetten bir delil. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki, ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Keyfe tuhyil mevte. Cenab-ı Hak buyuruyor ki lisan-ı hikmetle, ayette olduğu gibi Bakara suresinde, evelem tu'min. Ey İbrahim sen inanmıyor musun? Bela velakin liyetme inne kalbi. Evet ya Rabbi, ben inanıyorum. Fakat istiyorum ki kalbim de mutmain olsun. Allah bu ayeti çok binler, yüz binler hikmetlerden dolayı kelamına almıştır. Ha, bir hikmeti de bu manadaki sorgulamamız, acabalarımız bizi imansız etmediği gibi İbrahim Aleyhisselam'ı Halilullah mertebesine çıkaran bir yola bizi sürük etmeye de vesile olabilir. Yani biz sorgulamamız, acaba öyle mi değil mi değil, acaba nasıldır? Biz inanıyoruz ki Allah diriltecek ama nasıl diriltecek? İnanıyoruz ki Allah idare ediyor ama nasıl idare ediyor? Ehli küfür ise nasıl yapıyor? Ehli küfür böyle bir şey yoktur der. Kesinlikle bir tek zatın böyle bir şey yapması mümkün değildir der. Oradan kendisini de başkalarını da inkar yoluna sürük ettirmek için onları sorguluyor. Onun durumu farklıdır, bizim durumumuz farklıdır. Birisinin en evvel imanı esas tutup Allah vardır, Allah birdir, Allah bütün kainattaki işleri yapandır, şerike ihtiyacı yoktur, yardımcıya ihtiyacı yoktur deyip bu gibi şeyleri sorgulaması tamire ilmidir. Ve tamire imanın inkişafı içindir. Yoksa acaba hakikaten böyle midir değil midir diye sorgulaması o artık nedir? Böyle de olabilir, böyle de olmayabilir diye o zaman şüphedir. Üstadımız 16. sözde nefsinin sorduğu bazı soruları kaydediyor. Ey nefs-i nadan diyorsun ki diye başlıyor. Ey cahil nefis diyorsun ki ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali, Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğiyle fiillerinin külli olması nasıl olur diyorsun. Yani Allah bir ama kainattaki sonsuz denecek kadar geniş fiilleri Her birisi de atomdan güneşe kadar, atomdan seyyarata kadar, atomdan sistemlere kadar olan o fiillerin cereyanını nasıl bir tek zat yapabilir diye soruyorsun. Bak üstadımız nefsine hitap ediyor. Demek ki bu gibi sorular bizim nefsimizden devamlı gelebilir. Nefsimize bunu söyleten, içimizdeki nefsimiz, hevamız, hevesimiz ve dışarıdan da bunlara destek veren şeytan ve şeytanın vesveseleridir. Ama elhamdülillah. İlmi meseleler, ilmi deliller arkadaşlar, bir ehli iman için şart olmasa da bir yere konan tozları, bir yere konan bazı pislikleri temizlemek için süpürge kullandığımız gibi deliller de bir süpürge mesabesindedir. İmanımıza konan bazı tozları, gubarları temizliyoruz onlarla. Orada birkaç tane konu var, 5-6 konu var. Üstadımız diyor ki mesela güneş diyor. Bir tek zat iken, bir tek cüz'i müşahhas iken yeryüzündeki bütün parlak şeylerde hem ışığıyla, hem ısısıyla, hem yedi rengiyle görünüyor mu? Görünüyor. Bütün her tarafta görünen kimdir? Güneştir. Her tarafı parlatan kimdir? Tarafı parlatan kimdir? Güneştir. Isıtan kimdir? Güneştir. 12 gezegeni döndüren kimdir? Güneştir. Değil mi? Güneş bir tek cüz'i müşahhas iken yeryüzündeki bütün parlak şeylerde, bütün cam şişeciklerinde bizzat kendisi görüntüsüyle görünüyor, ışığıyla ışıklandırıyor, ısısıyla ısındırıyor, yedi rengiyle de renk dağıtıyor. Doğru mu? Doğru. Bir tek güneş, Allah'ın mahluku olan güneş, yeryüzündeki bütün parlak şeyleri bir iş emanı olmayacak şekilde yapıyorsa, şu kadar farklı fiilleri icra ediyorsa, bunun halıkı olan Allah, nasıl kainattaki bütün farklı işleri, fiilleri yalnız başına bir tek zat iken, fert iken, vahid ve ehad iken yapmasın, nasıl akıldan uzak görünür? İşte bu delil imanımızı inkişaf ettirir ve imanımıza konan tozları, gubarları silmek için bir süpürge gibidir. Yoksa bir ehli iman için bu delil olmasa da yine de bizim imanımız elhamdülillah var. Şeytanın verdiği vesveseler buna zarar vermez. Evet. Bu yaranın merhemi şudur. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Demek ki küfrü tahayyül etmek, hayal etmek küfür olmadığı gibi küfrü tevehhüm etmekte, vehmetmek, farz etmekte küfür değildir. Yani farz edelim ki bir şerik var ve bu şerik de böyle şeyleri yapıyor. O zaman ne olur? Kainatta, alemde şu nizam ve intizam ortadan kalkar. Şu nizam ve intizam fesada uğrar. Peki aynısı ayette var mı? Eğer kainatta Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, bak farz var burada, tevehüm var burada, o zaman ne olur? Kainattaki nizam fesada uğrar diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir metodu bu. Farz edelim ki bir şerik var, bir ortak var ve bu da iş yapmaya çalışıyor kainatta. Böyle bir şeyin durumu nedir? Böyle bir şeyin durumu şudur. Kainattaki nizam ve intizam olduğu gibi biter. Kainatta intizam namına bir şey kalmaz. Her şey fesada uğrar. Kur'an-ı Kerim'in bir metodu zaten. Dolayısıyla tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvur dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Tefekkürü oturuyorsunuz, dalaleti oturuyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz ya da tasavvur ediyorsunuz. Dalalet sapkınlık. İslam dairesinde ama ehli sünnetten bazı fikirlerden dolayı ayrılmış. Dolayısıyla tasavvuru dalalet, yani dalaleti oturup tasavvur etmek, hangi yanlışlıklardan dolayı çıkmışlar İslam dairesinden ya da ehli sünnet dairesinden diye düşünmek, tasavvur etmek ya da bunu tefekkür etmek kesinlikle bizi onların sınıfına dahil etmez. Çünkü hem tahayyül hem tevehhüm, vehmetme, farz etme, hem tasavvur hem tefekkür, tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıldılar. Akıl bir şeyi bir tarafane, tarafsız bir şekilde ne yapar? Analiz eder. Tasdik ettiği vakit hüküm olur. Bir şey hayalse, bir şey tasavvursa, bir şey tevehhümse, tefekkürse, aklın tasdikine gelmemişse sana hiçbir şekilde zarar vermez. Hüküm yok ki ortada. Sen bir hüküm koymuyorsun. Evet, bu budur demiyorsun küfür için, dalalet için. Peki izan-ı kalbi ne? İzan-ı kalbi evet bu budur deyip akıl tasdikinden sonra kalp de devreye girer. O da onu ne yapar? İçine alır ve tamam der. Ben kalp olarak, manevi merkez olarak, idare merkezi olarak ben de buna tamam diyorum deyip o mührünü basmadıkça senin tahayyül ettiğin, tasavvur ettiğin, tefekkür ettiğin şeyler sana hiçbir şekilde zarar vermiyor.
İtikadi bile olsa.
Zaten burada itikadi konuşuyoruz. Ama fıkhi olarak da aynı şekilde onlar için de hüküm aynıdır. Ama genellikle itikadi. İtikadi ne? Mesela diyelim ki acaba ahiret var mı yok mu? Yani bunu hayalen kalkıp da analiz etmek. Ahiret olmasaydı ne olurdu mesela? Oturup bunu tahayyül etmek, tasavvur etmek. Evet, hakikaten de ahiret yoktur demedikçe, kalbinde bunu tasdik etmedikçe, izan mertebesine gelmedikçe, bunları tefekkür etmek, ehli küfür acaba ahireti niye inkar ediyor diye onu analiz etmek, bize hiçbir şekilde zarar vermez. Zarar iras etmez. Tekrar okuyayım burayı. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar. Başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Hayale çünkü insan oturup da ne yapamaz? Hakim olamaz. Madem hakim olamıyorsun, tasavvuruna hakim olamıyorsun, kalbinden şeytanın attığı vesveselere mani olamıyorsun, senin elinde değil çünkü. O zaman senin elinde olmayan bir şeyden dolayı Allah sana niye ceza versin? Niye seni mesul etsin? Değil mi? Allah hakimdir. Allah adildir. Ya. Ayet-i kerimede var. Bakara suresinin sonunda geçiyor. Her günde yatsı namazdan sonra okuduğumuz La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Cenab-ı Hak hiçbir nefse taşıyamayacağı bir yükü yüklemiyor. Madem ki tahayyülüme, hayalime, madem ki bu gibi şeylere serbest oldukları için ben hakim olamıyorum, madem ki kalbimden geçen ya da lümme-i şeytaniyeden geçen vesveselere ben mani olamıyorum, öyleyse bunlardan mesul olmam da elbette hikmetli ve adil değildir. Allah zulmetmekten münezzehtir, abes iş işlemekten münezzehtir. Onlar bir derece serbesttirler, tahayyül, tasavvur. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Senin ihtiyarını dinlemiyor. Senin iradeni dinlemeyen o hissiyatına hakim olamıyorsan, söz geçiremiyorsan mesul değilsin. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Madem teklifi dini altına girmiyorlar, öyleyse mesul değilsin. Tasdik ve izan öyle değiller. Çünkü tasdik akıldan, izan ise kalpten kaynaklanıyor. Aklın hareketi, kalbin hareketi iradeye bağlıdır. İrade bunları yönlendirebilir. Bunlar nizam altına giriyorlar ve girmek zorundadılar. Bir mizana tabidirler. Bir ölçüye göre hareket ediyorlar. Ondandır ki bunlardan geçen şeyler, bunların tasdik ettiği şeyler insan ne yapar? Mesul eder. Teklif altına sokar. Hem tahayyül, Tevehhüm, tasavvur, tefekkür. Nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Bakın, madem ki bunlar tasdik değil, madem ki bunlar izan değil, öyleyse şüphe ve tereddüt de değiller. Niye? Çünkü imanın tasdikinin zıddı nedir? Şüphedir. Küfrü tasdik, şüphedir. Değil mi? Ayrıca küfür yolunda gitmek tereddüttür. Kalbi bir inat var burada. Madem ki bunlar, yani tasavvur, tahayyül gibi şeyler tasdik değil, izan da değil, öyleyse bunların tersi olan küfür yolunda da bunlar tereddüt sayılmaz, şüphe de sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz, burası mühim, buraya dikkat ediyoruz. Fakat eğer lüzumsuz, tekrar ede ede müstakar, sabit bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. İşte korku burada. Arkadaşlar, Üstad Bediüzzaman Hazretleri 2. Lema'da her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır diyor. Bunlar orijinal ifadeler. Bir günah insanı kafir eder mi? Hayır. Ne kadar büyük olursa olsun insanı küfre sokar mı günah? Hayır. Ama o günah öyle bir yola seni sokar ki, öyle bir yola seni götürür ki, o yolun çıktığı yol küfür bahçesidir. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Bir misal veriyor üstadımız. Birkaç misal veriyor da ben bir tanesini vereyim. Mesela insanların içerisinde bulunduğu bir vakitte hacaletten ve utanmaktan dolayı işleyemediğimiz bir şeyi yalnızken bir insan işlerse meleklere iman ona sıkıntı veriyor. Ya şu kadar insan ne kadar var burada? Mesela 100 kişi insan var. Bu 100 tane insanın yanında ben şu hatayı işlemiyorum. Şu ayıbı işlemiyorum. Hacaletten ve utanmaktan. Ama yalnızken işliyorum. Ama bir taraftan ben zannediyorum ki hiçbir insan beni görmüyor. Doğru, hiçbir insan beni görmüyor ama Allah'ın sayısız melekleri beni görüyor. O işlediğim günah önce bana bir arzu verdiriyor. Keşke melekler burada olmasaydı. Biraz daha ileri gidiyorum. Var. Keşke melekler olmasaydı, haşa. Ondan sonra şüpheye yavaş yavaş inkılap ediyor. Ya da İnkara inkılap ediyor. Ben görmediğim bir şeyi kabul etmem diyecek kadar ileri gidiyor. Ta ki o günahını kimse görmemiş duruma getirmek için. Ne oldu? Günah insanı kafir etmez. Ama Allah'ın iman edin dediği melekleri inkar etmeye vesile oldu mu, o günah insanı küfre götüren bir yol oldu. Doğru mu? Şimdi, tahayyülü küfür küfür değil. Tasavvuru küfür küfür değil. Tevehhümü küfür küfür değil ama onunla lüzumsuz bir şekilde uğraşa uğraşa öyle bir müstakar ve sabit bir duruma gelir ki, öyle bir ruha, kalbe yerleşir ki, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir arkadaşlar. Ondan çıkabilir. Artık sabitleşiyor. Onunla uğraşa uğraşa. Hayal ne geldi? Bırak gitsin. Tasavvuruna geldi, evet tasavvur edebilirsin ama artık o anda onu bırakıp yoluna devam edeceksin. Tevehhüm ettin, tefekkür ettin. Tamam, artık mesele orada biter. Ama onunla uğraşa uğraşa, onunla vakit kaybede kaybede, ona kendinizi vere vere, artık ruhunuzda, kalbinizde adeta sabit bir sıfat gibi yerleşmeye ve şüpheye inkılap etmeye başlıyor. İşte korku bu. Hem bir tane daha var, korkulan bir taraf daha. Hem bir tarafane muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam ede ede ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Şimdi iki tane adam var diyelim. İki tane adamın durumunu analiz ediyorsunuz. Önce birisinin ruhuna giriyorsunuz, onun aklıyla düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki hakikaten bu adam doğru söylüyor. Bundan dolayı, yani onun zihniyle düşündüğünüz vakit. Ona karşıt olan birisinin ruhuna giriyorsunuz. Aklını aklınıza koyuyorsunuz. Ve meseleyi öylece tefekkür ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam da kendi açısından doğru söylüyor. Dolayısıyla iki tarafı da doğru gördüğünüz vakit siz iki adamın aynısı hükmüne geçiyorsunuz. Bir adamı haklı, bir adamı haksız gördüğünüz vakit haklı gördüğünüz adamın aynısı hükmüne geçiyorsunuz. Doğru mu? Bir tarafa ne muhakeme namıyla insaf düsturuna göre bir meseleyi tartmak dediğimiz bir durum var. Hele bir ehli küfrün zihnine girelim ve imanı öylece bir sorgulayalım. Bakalım hangi yönden haklıdır? Hangi yönden doğrudur? Hangi yönden bu adam doğru söylüyor diye oturup düşündüğünüz vakit güya insaf, o zaman sizin ayağınız o anda kaymıştır diyebilirsiniz. Oysa üstadımız 15. sözde şeytanla olan bir münazarasında çok güzel bir düstur veriyor bize. Biz her zaman imanı iltizam edeceğiz. İman tarafını esas kabul edeceğiz. Diğerini de uzaktan analiz edeceğiz. İman esastır. O adamın da fikrine bir bakalım. Ben bu yoldan ayrılıp da onun zihnine girdiğim vakit, onun zihnine düşünmeye başladığım vakit ve burayı da oraya aktardığım vakit orada işte problem var. Bazen oluyor. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Allah birdir. Bütün kainatı idare eden tek Allah'tır. Sebepler adidir. Onlar hiçbir iş yapmaz. Her bir sebebi işleten, çalıştıran, müsebbibül esbab olan Allah'tır diyeceğim. Ondan sonra da bir de kalım, bakalım. Sebepler mevcudatı yapıyor diyen insanların da fikirlerini bir analiz edeyim. Ama esas bu. Ben burada durmuşum. Ona ben hiçbir şekilde iltizam etmem. Ona haklılık payı vermem. Sadece fikrini analiz edeceğim. Yoksa acaba bakalım o da doğru mu deyip onun zihnine girdim. Burayı bırakıp oraya geçtim. Onun yanına geçtiğim an ben iman dairesinden öbür tarafa geçmişim demektir. Yani bazen insaf düsturuyla tarafsız bir nazarla buraya da bak diyor şeytan. Oraya bakıp da buraya atfı nazar ettiğim vakit, analiz etmeye başladığım vakit bazı problemler yaşamaya başlıyor. Evet. Tekrar okuyorum burayı. Hem bir tarafane, tarafsız bir şekilde yapılan muhakeme namıyla veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi, yani muhalif olan tarafı, küfür tarafını iltizam ede ede, kabul ede ede, ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi iltizam eder. Muhalif olan, imana zıt olan o tarafı iltizam etmeye, kabul etmeye başlıyor insan. Ya, çok görmüşsünüz. Ya öyle diyorsun ama bir de adamı bir dinle. Bak onun da doğrusu var. Adam Karl Marx gibi dinsiz ve ateist olan birisinin fikirlerini getirip önümüze koyabiliyor. Ateizmin bazı düsturlarının içtimai hayatta diyelim, komünizmin bazı düsturlarının içtimai hayatta Kur'an'ın düsturlarından öne geçtiğini bazıları ifade edebiliyor. Peki sen Kur'an'ı biliyor musun? Hayır. Çünkü Kur'an'ın düsturlarında o içtimai hayattaki düzeni sağlayacak mükemmel düsturlar var. Sen bilmiyorsun, komünizmi iltizam ediyorsun, doğru budur diyorsun, Kur'an'ın bazı hükümleri haşa bu asra gitmez demeye başlıyorsun. Ve ben müminim diyorsun. Komünizmi inceleyin. Yani inceleyin derken bu tarzda incelerseniz inceleyin. İçtimai hayatı sağlamak için getirdiği düsturların en akıllıları, en akıllıcası ve en hikmetlisi Kur'an-ı Kerim ve sünnette yoksa istediğinizi söyleyin. Yardımlaşma diyor. Zayıfa el atma diyor. Zayıfı ezmeme diyor. Kardeşlik diyor, yardımlaşma diyor. Bütün bunların alası Kur'an'da var ya. Alası sünnet-i Resulullah'ta var. Alası İslam'ın içtimai hayatı düzenleyen düsturlarında var. İspat etmeye hazırız. Sallallahu İslamiyet'te baştan sona elhamdülillah istediğiniz kadar delil var bunlarla alakalı. Elhamdülillah. Ona vacip olan, bir mümine vacip olan hakkın iltizamı kırılır karşı tarafa geçtiği vakit. Ama bize vacip olan nedir? Hakkın iltizamıdır. Hakkın yanındayım ben. Kur'an'ın ve imanın yanındayım. Diğerini sadece taakkuli ve tahayyülü olarak, tasavvuri olarak analiz ederim, incelerim. Oraya geçip de burayı bırakıp da acaba haklılık tarafı var mı diye incelemeye başladığım vakit orada problem vardır demektir. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki arkadaşlar. Bir vesvesedir. En mühimi budur ki vesveseli adam imkanı zati ile imkanı zihniyi birbiriyle iltibas eder. İmkanı zati, imkanı zihni ya da imkanı akli. Yani bir şey okuyayım burayı. Yani bir şeyi zatında mümkün görse o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehüm eder. Yani bir şey zatında mümkünse o zaman aklen de mümkündür. Öyleyse bu iş olmuştur diyor. Doğru mu bu? Bir insanın şu anda diyelim sevdiği bir insanın şu anda ölümü mümkün mü? Mümkün. Peki içimizden birisi başlasa ah anam yandım. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşim niye ağlıyorsun? Niye dövünüyorsun? Niye yırtınıyorsun diye bir sorsanız. Ya benim işte kardeşim ölmüştür. Haber mi geldi? Hayır. Delil mi var? Hayır. Niye bu kanaate vardın? E mümkündür ki ölsün. Onun için ağlıyorum. Hepimiz güleriz değil mi? Çok şey biz burada şey yapıyoruz. Bir şey zatında mümkünse aklen de ve şu anda da olmuş gibi kabul edebiliyoruz ve bizde yavaş yavaş yerleşiyor. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insan mıdır? Evet. İnsan olarak diyoruz. Şehvetinden dolayı haşa çok evlilik yapmış olabilir mi? Mümkün mü? İnsan olarak evet. Peki delil var mı buna karşı? Hayır. Bir delile mi dayanarak konuşuyorsun? Hayır. 25 yaşına kadar evlenmemiş ve kemal-i iffetle ömrünü geçirmiş gençlikte. 25 yaşından 50 yaşına kadar bir tek hanımla iktifa etmiş, kendisinden 15 yaş büyük, iki defa evlenmiş dul bir hanım, bir annemizle. Ve erkekliğin diyelim ya da harareti gariziyenin sönmesi vaktinde de çok evlilik yapmış olan bir zatın acaba bu evliliğinde ne ararsınız? Dolayısıyla senin mümkün olan bir şeyi aklen de öyledir, zatında da öyledir deyip kabul etmen yanlışların en büyüğüdür yani. İmanı taluk eden bir konu. Ve bundan dolayı çok insanın da kaybettiğini, kaybedebileceğini müşahede ediyoruz. İmkanı zati, imkanı akli ve zihniyle karıştırılıyor. Bir şey zatında mümkünse aklen de mümkündür ve olmuştur diye kabul ediyor çoğu insan. Bu bir hastalıktır. Bir misal daha vereceğiz. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki imkanı zati ise yakini ilmiye münafi değil ve zarureti zihniyeye zıddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür. Ve o imkanı zatiyle muhtemeldir. Doğru mu? Şu anda Karadeniz zatında mümkün mü mesela? Altından büyük bir delik açıldı ve Karadeniz battı. Mümkün mü? Zatında mümkündür. Peki. Ben haritacıyım ve şu anda harita çiziyorum. Ondan sonra Karadeniz'de de ben hiçbir şekilde deniz göstermiyorum, su göstermiyorum. Orayı da kara yapıyorum. E sormazlar mı? Kardeşim sen niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yaptın? Karadeniz oldu kara. Şu anda zatında mümkün mü batsın? Evet. Onun için şu anda batmış olabilir. Onun için haritada göstermeye gerek yok. Der misiniz? Ya da birisi derse evet doğru der misiniz? Mümkün değil ya. Az evvelki işte birisinin kardeşinin vefat etmesi meselesi. Karadeniz'in yere batma meselesi. Zatında mümkün ama aklen olmamış. Delile dayanmamış. Öyleyse olduğu gibi kabul edemezsin. Yanlış yani. Ya. Ve o imkanı zatiyle muhtemeldir. Şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkanı zatiyle muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimali imkani ve o imkanı zati bize şek vermez, şüphe vermez. Karadeniz orada mı değil mi acaba? Hele bir telefon açın Karadenizlilere. Karadeniz battı mı batmadı mı? Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün grup etmesin. Gündüz. Zatında mümkün mü güneş batmasın? Evet mümkün. Veya yarın turu etmesin. Yarın da çıkmasın. Mümkün mü? Mümkün. Arkadaşlar yarın güneş çıkmayacak. Onun için tedbirinizi alın der miyiz? Mümkün olan her şey olmuştur, olacaktır diye bir kaide yoktur ya. Karıştırılan bir nokta. Çok mühim bir nokta. Halbuki bu imkan yakinimize zarar vermez. Güneşin batmaması ya da ertesi gün doğmaması yakinimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakayık iman eden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı uhreviyenin tuluğuna imkanı zati cihetinde gelen vehimler yakini imaniye zarar vermez. Mesela bilim adamları da şu anda diyorlar, hiçbir harici maraz olmazsa, hiçbir harici müdahale olmazsa bile şu dünya bir saat gibidir. Bir gün gelip 12'ye vuracak ve gong diyecektir. Yani kıyamet kopacaktır. Bunun için de bir tarih veriyorlar. Hiçbir harici müdahale olmazsa da. Şimdi bakın, bunu bir tarafa bırakıyoruz. Adam diyor ki şu anda öyle bir düzen var ki diyor kainatta, şu düzen ilelebet gidecektir. Dolayısıyla kıyamet diye bir şey yok. Zatında mümkün olduğunu farz edelim. Zatında mümkün olduğunu farz edelim. Peki var mı delilin? Hayır. Böyle bir şeyin imkanı zati olması imkanı akli anlamına gelmez. Öyleyse biz ahiret gelmeyecektir diyebiliriz. Niye? Çünkü şu dünyada öyle bir düzen var ki ilelebet gidecek. Ya bir tek yıldız ya. Yörüngesinden kopsa diyor Bediüzzaman seri. Öteki yıldızla çarpışacak, kıyameti koparacak. Bu kadar basit. Bir göktaşı, bir meteor gelir dünyamıza çarpar, işte kıyamet. Yani o düzen ilelebet böyle devam etmesi mümkün olsa bile devamlı da tahrip edilmesi de mümkün. Ama bakıyoruz şeriattan bize gelen delillere. Kıyamet kopacak. Dünya bitecek. Şu dünya hayatı sönecek. Mahşer kurulacak. Hesap kurulacak. Diyor mu? İşte asıl delil budur. Hem la ibrata lil ihtimalil gayri naşi an delil. Yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Delilin var mı kardeşim? Hayır. Öyleyse senin bu vehminin, tevehminin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Ben hastayım. Beni götürün hastaneye. Beni ameliyat ettirin. Niye? Mümkündür ki benim bir hücremde bir problem olmuş olabilir. Öyleyse hemen beni götürün. Bir delil var mı? Hayır. Bir tarafın ağrıyor mu? Hayır. Her mümkün olan olmuştur diyemezsiniz. Kaide bu. Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur olan kaide-i meşhure hem usulü din hem usulü fıkhın kaide-i mukarreresindendir. Yani vücudumuzda diyelim kanayan bir yer var, abdestimizi bozan bir yer var. Olabilir, muhtemeldir ama bir delil yok. Öyleyse biz abdestimizi sahih olarak bilir, ibadetimize, namazımıza devam ederiz. Eğer desen, son paragrafı okuyorum ve bu bahsi tamamlıyorum. Bu derece müminlere muzır ve müz'iç, taciz edici, zarar verici, sıkıntı verici olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? Yani Allah hakim, abes iş yapmaz. Allah adil zulmetmez. Allah merhametli, rahim, bana da merhametsizlik etmez. Ama bana böyle zarar verebilecek özellikte olan şu vesveseyi Allah bana niye musallat etmiş? Yine az önce saydığımız sıfattan hepsini söylüyoruz. Allah adil olduğu için, hakim olduğu için, rahim olduğu için bu vesveseyi bize musallat etmiş okuyorum. El cevap, ifrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, bu vesvese sana galip gelmemek şartıyla, İfrata da varmamak, çok aşırıya gitmemek şartıyla aslı vesvese, vesvesenin aslı teyakkuza sebeptir. Seni uyandırır, uyandırmaya vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Taharriye, araştırmaya vesiledir. Vesveseye giren bir insan bakıyorsun bir soruyor. Kitap araştırıp okuyor. Bununla alakalı bazı programlara katılıyor. Ne yapayım da kendimi kurtarayım? Ne yapayım da acaba bu şey bana zarar veriyor mu diye anlayayım diye taharriye daha iyidir ve ciddiyete vesiledir. Daha önce gayri ciddi namaz kılan, abdest alan, guslünü alan ya da bu gibi meselelere gayri ciddi yaklaşan bir adam daha ciddi yaklaşmaya başlıyor. Çünkü içerisinde bir ürperti oluşmaya başlamış. Lakaytlığı atar. Tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak, mutlak hakim olan Allah, abes iş işlememiş ve işlemeyen Allah, şu dar imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak, bir teşvik kamçısı olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Allah şeytanın eline bir kamçı vermiş bizi uyandırmak için. İyi mi kötü mü? Ya istifade edersek iyi. Nasıl ki şeytandan istifade ettiğimiz vakit şeytanın yaratılışı bizim için de iyi oluyor. Nasıl ki nefsi emmareyi güzel bir şekilde kullansak, istifade etsek bizim istifademize vesile oluyor. İmanımızın inkişafına, Allah'a yaklaşmamıza vesile oluyor. Vesvese de o cinsten bir şey. Zaten onlardan kaynaklanıyor. Bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytan eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse Hakim-i Rahim'e şekva etmeli, Euzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Fazla incitti mi? İncitti. Açın ellerinizi. Ya Rabbi senin bu askerin, senin bu vazifeli kulun olan vesvese bana sıkıntı vermeye başladı. Altından kalkamıyorum. Ben ona mağlup oldum. Ya Rabbi bana nusret nasip et. Ona galip gelmeyi nasip et diye dua etmeli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin.